Ayrım 2.
Saman Alar'ın yanında. Aynı günün akşamı yetiştiler çilekeş zahitlere. Bir deri bir kemik saman alara. Kendilerine katılmak istediklerini söylediler. İtaatte kusur etmeyeceklerini açıkladılar. Saman Alar da geri çevirmedi onları. Siddhartha giysisini yolda rastladığı yoksul bir Brahmana verdi. Kendisi edep yerini örten bir bez parçası ve haki renkte dikişsiz bir üslükle kaldı. Günde yalnız bir öğün yemek yiyor, pişmiş şeyleri hiç ağzına koymuyordu. 15 gün oruç tuttu bir defasında, bir defasında da 28 gün. Kalçalarındaki et eriyip gitti. Büyümüş gözleri sıcak düşlerle yandı, tutuştu. Kuruyup incelmiş parmaklarında tırnakları iyice uzadı ve çenesini çalı gibi bakımsız bir sakal kapladı. Bakışları buz gibi soğudu kadınlarla karşılaştıkça. Şık giyimli insanlarla dolu bir kentten geçerken ağzı küçümsemeyle büzüldü. Tacirlerin ticaretle uğraştığını, prenslerin avlanmaya gittiğini, yaslıların ağlayıp sızlayarak ölülerinin yasını tuttuğunu, fahişelerin gelip geçenlere kendilerini peşkeş çektiğini, hekimlerin hasta tedavisiyle uğraştığını, rahiplerin ekin ekilecek günü saptadığını, sevgililerin seviştiğini, annelerin çocuklarını emzirdiğini gördü ve bütün bunlar gözlerinin bakışına değmeyecek şeylerdi. Hepsi yalan söylüyordu. Hepsi pis pis kokuyor, yalan dolan kokuyor hepsi. Hepsi soyluluk, mutluluk ve güzellik bağışlayan şeylermiş gibi sahte bir izlenim uyandırmaya çalışıyordu ve her şey gerçekte çürüyüp kokuşmaydı yalnızca. Dünyanın acı bir tadı vardı, eziyetti yaşamak. Bir hedef bulunuyordu Siddhartha'nın önünde, tek bir hedef. Arınmış olmak, susamalardan arınmış, istemelerden arınmış, düşlerden, sevinçlerden, acılardan arınmış. Ölerek kendinden kurtulmak, ben olmaktan çıkmak, boşalmış bir yürekle dinginliğe kavuşmak, benliksiz düşünmelerle mucizelere kapıları açmak, işte buydu onun hedefi. Ben tümüyle saf dışı bırakılıp öldürüldü mü, gönüldeki tüm tutku ve dürtülerin sesleri kısıldı mı, işte o zaman gözlerini açacaktı en son şey. Varlıktaki ben olmayan öz, o büyük giz. Siddhartha güneşin dikey ışınlarının yangınında suskun dikildi, acıdan yanıp tutuşarak. Susuzluktan yanıp tutuşarak ve ne acı ne susuzluk hissedinceye kadar dikildi öylece. Yağmur mevsiminde yağmurlar altında dikildi suskun. Saçlarından üşüyen omuzlarına, üşüyen kalçalarına ve bacaklarına sular damladı. Omuzları ve bacakları artık üşümeyinceye kadar, artık duyarsızlaşıncaya, artık sesleri çıkmaz oluncaya kadar dikildi öylece çilekeş Siddhartha. Dikenli çalıların ortasında suskun çömüp oturdu. Ateşler içinde yanan cildinden kanlar aktı damla damla. Çıbanlardan irin aktı ve Siddhartha taş kesilmiş gibi kaldı yerinde. Yerinden hiç kımıldamadı artık kan akmayıncaya, artık cildi ateşler içinde yanmayıncaya kadar. Siddhartha dimdik oturdu ve tutumlu kullanmayı öğrendi nefesini. Az nefesle yetinmeyi, nefesini tutmayı öğrendi. Nefesle işe başlayarak kalp atışlarını yavaşlatmayı öğrendi. Atışların sayısını giderek azaltmayı, ilkin birkaç atışa düşürmeyi, sonunda neredeyse sıfıra indirmeyi öğrendi. Samanaların en yaşlısından ders gören Siddhartha nefsini öldürme egzersizleri, meditasyon egzersizleri yapıyordu yeni samana kurallarına uyarak. Bambu ormanının üstünde bir balıkçıl kuşunun uçtuğunu gören Siddhartha, kuşu kendi ruhuna aktarıp dağların, ormanların üstünden uçup gidiyor, balıkçıl kuşu oluyor, balık yiyor, balıkçıl kuşlarının açlığını duyuyor, onlar gibi sesler çıkararak konuşuyor, onların ölümüyle ölüyordu. Ölmüş bir çakalın leşinin kumsalda uzanmış yattığını gören Siddhartha'nın ruhu, ölü çakalın vücudundan içeri süzülüyor, ölü çakal oluyor, kumsalda uzanmış yatıyor, şişiyor, pis pis koku saçıyor, çürüyor derken, sırtlanlar tarafından didik didik ediliyor, atmacalar tarafından yüzülüyor derisi, bir iskelete dönüşüyor, un ufak oluyor giderek kırlara, bayırlara savruluyor. Ve Siddhartha'nın ruhu dönüp geliyordu geriye. Ölümü yaşamış, çürüyüp kokuşmuş, toz olup savrulmuş, yaşam çevrimindeki o buruk esrikliği tatmış. Ve yeni bir susamışlık içinde bir avcı gibi bekliyor, çevrimden dışarı çıkmasını sağlayacak nedenleri sona erdirip çilesiz bir sonsuzluğu başlatacak boşluğu gözlüyordu. duyularını öldürüyor, belleğini öldürüyor, binlerce yabancı kılık da beninden sıyrılıp çıkıyor dışarı, hayvan oluyor, leş oluyor, taş oluyor, tahta oluyor, su oluyor ve her defasında yeniden uyanarak kendi kendisine kavuşuyor, gökyüzünde ister güneş parlasın, ister ay, yine ben olup çevrim içinde salınımını sürdürüyor, susuyor, susuzluğunu dindiriyor, yeniden susuyordu. Siddhartha pek çok şey öğrendi samanaların yanında. Kendisini benden uzaklaştıran pek çok yolu yürümesini öğrendi. Acılara katlanarak gönüllü ıstırap, açlık, susuzluk ve yorgunluk çekip bunları yenerek nefsini öldürme yolunda yürüdü. Meditasyonla tüm imge ve düşünceleri kafasından uzaklaştırarak benliğini öldürme yolunda yürüdü. Bu yollar ve daha başkaları üzerinde yürümesini öğrendi. Kendi benini terk etti binlerce kez, saatler ve günlerce bensizlikle yaşadı. Ama yollar kendisini ne kadar benden uzaklara alıp götürse de bir yerde durup ileri geçmiyor, onu yine alıp bana getiriyordu. İsterse Siddhartha binlerce kez benden kaçıp gitsin, hiçlikte yaşasın, hayvanda, taşta eğleşsin. Sonunda yine bana dönüşün elinden kurtulamıyor. Vakti saati gelince yine kendini bulmaktan kaçamıyordu. Güneş ışığında ya da mehtapta, gölgede ya da yağmurda yeniden ben oluyor, Siddhartha oluyor ve yeniden sırtında çevrimin çilesini hissediyordu. Yanı başında Govinda vardı. Gölgesi Govinda. O da aynı yolları izliyor, aynı zahmetlere katlanıyordu. Tapınma ve egzersizlerin zorunlu kıldığından başka bir konuşma seyrek geçiyordu aralarında. Zaman zaman birlikte köyleri dolaşıyor, kendileri ve öğretmenleri için yiyecek dileniyorlardı. Yine dilenmeye gittikleri bir gün, ''Ne diyorsun Govinda?'' diye başladı Siddhartha konuşmaya. ''Ne diyorsun? İlerledik mi sence? Hedeflerimize ulaştık mı?'' Govinda şöyle cevap verdi. ''Öğrendik ve öğrenmeye devam ediyoruz. Sen büyük bir samana olacaksın Siddhartha. Bütün alıştırmaları çarçabuk belledin.'' Yaşlı samanalar sana hayranlık duymaktan kendilerini alamadılar. Bir gün gelecek ermiş biri olacaksın ey Siddhartha. Siddhartha da şöyle konuştu. Ama bana öyle gelmiyor dostum. Bugüne kadar samanaların yanında öğrendiklerimi, dostum Govinda, başka bir yerde daha tez ve kolay öğrenebilirdim. Diyelim fahişelerin yaşadığı bir semtte, hangi meyhaneye girsem, arabacılardan ve zar atıp kumar oynayanlardan öğrenebilirdim hepsini. Govinda şöyle cevap verdi. Dostum Siddhartha şaka ediyor benimle. Öyle bir yerde, o sefil insanlar arasında nasıl öğrenebilirdin meditasyonu, nefesini tutmayı, nasıl öğrenebilirdin açlığa ve acıya karşı duyarsız kalmayı? Ve Siddhartha kendi kendisiyle konuşur gibi alçak sesle şöyle dedi. Nedir bu murakabe? Neymiş bedenden çıkıp gitme? Neymiş oruç? Neymiş nefesin tutulması? Benden kaçıştır bu. Benliğin eza ve cefasından kısa süre için yakayı kurtarmaktır. Acıya ve yaşamın anlamsızlığına karşı kısa süreli bir duyarsızlıktır. Han köşesinde birkaç tas pirinç şarabı ya da mayalanmış koko sütü içen bir sığırtmaç da kısa süre için aynı duyarsızlığı yaşar. Kendi benliğini duyumsamaktan çıkar böyle zamanlarda. Yaşamın acılarını hissetmez olur. Kısa süre bir duyarsızlıkta alır soluğu. Şarap tasının üzerinde sızıp kalır. Uzun çalışmalar sonucu bedenlerinden çıkıp giderek bensizlikte eğleşen Siddhartha ile Govinda'nın ele geçirdiği şeyin aynısını ele geçirir. İşte sana gerçek dostum Govinda. Govinda cevap verdi. Böyle diyorsun ama dostum biliyorsun ki Siddhartha bir sığırtmaç, bir samana da ayyaşın biri değildir. İçki içen biri duyarlılığını kaybeder kaybetmeye, kısa süre kaçıp kurtulur acılardan, dinlenir ama sonunda bu kuruntudan dönüp gelir geriye. Her şeyi bıraktığı gibi bulur, ne bilgeliği artmış, ne yeni bilgiler edinmiş, ne eskisinden birkaç basamak daha yukarı çıkmıştır. Siddhartha gülümsedi. Bilemeyeceğim, ayyaşlığı hiç denemedim ama ben alıştırma ve meditasyonlarla Siddhartha'nın ancak kısa süre kendini duyarsızlaştırabildiğini, ana karnındaki bir çocuk kadar bilgelik ve esenlikten uzak olduğunu biliyorum. Dostum Govinda biliyorum bunu. Yine bir başka sefer Govinda ile ormandan çıkıp köye inerek kardeşleri samanalar ve öğretmenleri için biraz yiyecek dilenmeye gittiklerinde Siddhartha şöyle konuştu. Ne diyorsun dostum Govinda? Acaba doğru yolda mıyız? Acaba bilim denen şeye, esenlik denen şeye yaklaşıyor muyuz? Bir kısır döngü içinde dolanıp duruyor muyuz yoksa? Oysa bir çevrim denen şeyden kaçıp kurtulmayı düşünmüyor muyduk? Govinda buna şöyle karşılık verdi. Pek çok şey öğrendik Siddhartha. Öğreneceğimiz daha pek çok şey var. Kısır döngü içinde dolanıp durmuyoruz. Yukarı doğrultuda ilerliyoruz sürekli. Çember dediğin bir spiraldir. Birçok basamağını da çıktık bu spiralin. Siddhartha sordu bunun üzerine. Bizim en yaşlı samanamız, bizim saygıdeğer öğretmenimiz kaç yaşındadır sence? Govinda 60'ında vardır belki diye cevap verdi. Siddhartha, 60 yaş yaşadı. Öyleyken Nirvana'ya ulaşamadı. 70'ine, 80'ine gelecek, sen de, ben de, biz de onun kadar yaşlanacağız, egzersiz yapacak, oruç tutacak ve murakabeye dalacağız. Ama Nirvana'ya ulaşamayacağız asla, o da ulaşamayacak, biz de. Ah dostum Govinda, öyle sanıyorum ki, ne kadar samana varsa hiçbiri ama hiçbiri Nirvana'ya ulaşamayacak. Ele geçireceğimiz tek şey kimi avuntular, kimi duyarsızlıklar olacak. Bir takım beceriler elde edeceğiz ve bunlarla aldatacağız kendimizi. Ama asıl önemli olan şeyi, yolların yolunu bulamayacağız. Böyle ürkütücü sözler konuşmasan daha iyi olmaz mı Siddhartha dedi Govinda. Aramızdaki bunca alim kişiden, bunca Brahman'dan, işi sıkı tutan saygıdeğer bunca Samana'dan, arayıp duran, canla başla çalışan bunca kutsal kişiden hiç kimse çıkıp da yolların yolunu nasıl bulamaz bilmem. Ama Siddhartha alay olduğu kadar hüzün de içeren, biraz mahzun, biraz alaycı bir sesle şöyle konuştu usulcacık. Çok geçmeden Govinda, Samanaların izlediği yolu, seninle bunca zamandır yürüdüğü bu yolu terk edecek dostun. Susuzluk çekiyorum. Ah Govinda ve Samanaların bu uzun yolunda susuzluğum şuncacık azalmadı. Bilme denen şeye susadım durdum hep. İçim sorularla dolup taştı sürekli. Yıllar yılı Brahmanlara başvurup sorularıma cevap aradım. Vedalarda cevap aradım yıllar yılı. Belki sorularımı, dostum Govinda, gergedan kuşuna ya da şempanzeye sorsam, bundan daha kötü, daha aptalca ve daha yararsız bir şey yapmış olmazdım. Hiçbir şey öğrenilemeyeceğini öğrenmek için hayli zaman harcadım ve harcıyorum hala. Dostum Govinda, şimdiye kadar öğrendiğim tek şey, hiçbir şey öğrenemeyeceğim oldu. Öyle inanıyorum ki, bizim öğrenme dediğimiz şey gerçekte yok. Yalnızca bir bilgi var, dostum. Bu da dört bir yandadır. Bu da Atman'dır, benim içimde. Senin içindedir bu da, her varlığın içindedir. Ve artık şuna inanıyorum ki, bu bilginin bilmek istemekten, öğrenmek istemekten daha azılı bir düşmanı olamaz. Govinda yolun üzerinde durdu birden, ellerini kaldırarak şöyle dedi. Böyle konuşarak dostunu endişeye sürüklemesen daha iyi olmaz mı Siddhartha? Ne yalan söyleyeyim, bu sözlerin korkutuyor beni. Sonra düşün bir. Senin dediğin gibiyse durum, öğrenme denen şey gerçekte yoksa, nerede kalır o zaman duaların kutsallığı, nerede kalır Brahmanların saygınlığı, Samanaların kutsallığı, yeryüzündeki kutsal, değerli ve saygın şeylerin nice olur hali ey Siddhartha? Ardından Govinda iki dizelik bir şiir mırıldandı kendi kendine. Upanishadlardan bir şiir. Her kim düşünür derin derin, Atman'ın gömülür derinliklerine, sözlerle anlatılamayacak kadar büyür yüreğindeki mutluluk. Siddhartha sustu. Govinda'nın kendisine söylediği sözleri düşündü. Sonuna dek enine boyuna düşündü her sözü. Evet diye düşündü. Başını eğmiş yolda dikilerek. Bize kutsal görünen şeylerden ne kalırdı o zaman geriye? Ne kalırdı? Ne korurdu değerini? Böyle düşündü ve başını salladı. İki delikanlı, 3 yıla yakın bir zaman samanaların arasında yaşamış ve onların egzersizlerini paylaşmışlardı ki, günün birinde düz sapa, pek çok yolu geride bırakarak bir haber gelip buldu kendilerini. Bir rivayet, bir söylence. Biri çıkmış sözle, Gotama adında ulu biri, bir Buda, bu kişi kendi varlığında dünya kahrını yenmiş ve yeniden doğuşların çarkını durdurmuş. Çevresinde öğrencileri vaazlar vererek ülkeyi bir baştan bir başa dolaşıp duruyormuş. Parasız, pulsuz, Yurtsuz, yuvasız, kadınsız, sırtında çilekeşlerin sarı üstlüğü ama nurlu bir yüzü varmış. Mutlu bir kişiymiş. Brahmanlarla prensler boyun eğmiş önünde, onun öğrencisi olmuşlar. Bu söylence, bu rivayet, bu masal sağda solda yankılanmaya başlamış. Kokusu etrafa yayılmıştı. Kentlerde bunun sözünü ediyordu Brahmanlar. Ormanda samanalar bundan konuşuyor. Gotama ismi, Buda ismi ikide bir Siddhartha ile Govinda'nın kulaklarına geliyordu. İyi ya da kötü, övücü ya da yerici sözlerin eşliğinde. Hani bir ülkede veba kol gezer de bir söylentidir yayılır ortalığa, falan ya da filan yerde bir adamın yaşadığı, bir bilgenin, sözü ve nefesiyle hastalığa yakalanmış herkesi iyi edebilen keramet sahibi birinin olduğu söylenir ve nasıl ki bu söylenti ülkeyi baştan başa dolaşır da herkes bundan bahseder, pek çok kişi inanır söylentiye, pek çok kişi kuşku duyar doğruluğundan ama pek çok kişi de o bilge, o kurtarıcı kişiyi gidip görmek üzere vakit geçirmeden yola düşer. Tıpkı bunun gibi o söylenti, Sakya soyundan gelen Gotama, Buda, Sakya soyundan gelen bilge kişi söylentisi ülkeyi baştan başa dolaşmıştı. İnananların söylediğine göre en yüce bilgiyi edinmişti kendisi. Daha önce yaşadığı hayatları anımsıyordu. Nirvana'ya ulaşmıştı ve yaşam çevriminden bir daha oraya dönmemek üzere kurtarmıştı kendini. Artık varlıkların o kasvetli ırmağına dalmayacaktı. Olağanüstü ve inanılmayacak pek çok şey anlatılmaktaydı hakkında. Kerametler göstermiş, şeytanı dize getirmiş, tanrılarla konuşmuştu. Ne var ki ona düşman kişilerin ve inanmayanların dediklerine bakılırsa bu Gotama kendini beğenmiş bir düzenbazdı. Gününü gün etmeye bakıyor, tanrılara sunulan kurbanları küçümsüyordu. Bilginliği falan da yoktu ve ne meditasyon ne de riyazet tanıyordu. Bu da söylencesi hoş geliyordu kulağa. Bu çeşit haberlerden bir büyük kokusu yayılıyordu. Hastaydı dünya çünkü ve yaşama katlanmak zordu. İşte bu durumda bir pınar fışkırmaya başlamıştı bir yerden. Bu durumda bir habercinin müjdesi yankılanmaya başlamıştı. Avutucu, yumuşak, soylu sözverilerle dolu. Bu da söylentisinin duyulduğu her yerde Hindistan'daki beldelerin dört bir yanında delikanlılar kulaklarını dikti. Özlem uyandı içlerinde, umut uyandı. Kentler ve köylerdeki Brahman oğulları yeter ki ondan, o ulu kişiden, Sakya Muni'den bir haber getirsin, her yabancıya kucak açtılar. Orman içindeki samanalara da Siddhartha ile Govinda'ya kadar da ulaşmıştı söylence. Yavaş yavaş, damla damla, her damla umut, her damla kuşku yüklü. Ama onlar hiç sözünü etmiyorlardı bunun. Çünkü samanaların başı söylenceye düşman gözüyle bakıyordu. Kendini Buda diye tanıtan kişinin daha önce çilekeşlerden biri olup ormanda yaşadığını ama sonradan dünyanın hazlarına yönelip zevk ve safa içinde rahat bir ömür sürmeye başladığını işitmişti. Bu Gotama hakkında doğrusu hiç de iyi düşünmüyordu. Günün birinde dostuna dönerek, "Ey Siddhartha," dedi Govinda, "bugün köydeydim. Bir Brahman evine buyur etti beni. Evinde Magadha'dan gelmiş bir Brahman oğlu vardı. Buda'yı kendi gözleriyle görüp vaaz verdiğini işitmiş. Ne yalan söyleyeyim, bunu işitince göğsüme bir ağrı yapıştı. Nefesim tıkanır gibi oldu. Keşke ben de, biz de, Siddhartha, ölmeden bu kusursuz kişinin öğretisini dinlemek mutluluğuna kavuşsaydık. Söyle dostum, biz de oraya gidip Buda'nın öğretisini kendi ağzından işitsek iyi olmaz mı?" Siddhartha da şöyle cevap verdi buna. "Her zaman dostum, her zaman öyle düşünmüştüm ki, Govinda samanaların yanından ayrılmayacak. Hep şuna inanmıştım ki 60 yılda 70 yılda yaşasa Govinda'nın amacı samanalara yaraşan hüner ve marifetleri öğrenmek, meditasyon egzersizlerini sürdürmektir. Ama şimdi anlıyorum ki Govinda'yı yeterince tanımamışım, yeterince bilememişim. Demek pek sevgili dostum bundan böyle yeni bir yola sapacak. Kalkıp Buda'nın öğretisini müjdelediği yere gideceksin." Govinda, "Alay etmekten hoşlanıyorsun. İyi ya, buyur alay et Siddhartha. Ama sende de bu öğretiyi işitmek için bir istek, bir heves uyanmadı mı? Sonra bir zaman bana artık çok sürmeyecek samanaların yolundan ayrılacağım diyen sen değil miydin?" Siddhartha güldü kendine özgü gülüşüyle. Ses tonuna bir hüznün, beri yandan bir alayın gölgesi düşmüştü. Şöyle cevap verdi. "Çok iyi Govinda. Çok iyi konuştun. Yanlış da anımsamadın. Ancak isterdim ki benden duyduğun öbür şeyi de anımsayasın. Yani benim öğretilere ve öğrenmelere karşı güvenimi yitirdiğimi, bunlardan bıkıp usandığımı, öğreticilerin ağzından çıkan sözlere fazla inanç beslemediğimi. Ama istediğin olsun dostum, gidip dinleyelim bu öğretiyi. Hani bunun en seçkin meyvesini çoktan tattığımıza her ne kadar yürekten inanıyorsam da olsun. Govinda, isteğimi geri çevirme işin okşadı yüreğimi. Ama söyler misin? Nasıl olabilir böyle bir şey? Daha Gotama'nın öğretisini işitmemişken nasıl bu öğreti en seçkin meyvesini bize sunmuş olabilir? Siddhartha, biz yiyelim şimdi bu meyveyi. Sonra bakalım ne olacak ey Govinda. Gotama'nın şimdiden bize sunduğu meyveye gelince bu meyve onun bizi samanaları terk etmeye çağırmasıdır. Gotama'nın bize daha başka ve daha seçkin meyveler sunup sunmayacağını ise ey dostum hiç telaşa kapılmadan bekleyip görelim. Siddhartha aynı gün en yaşlı Samana'ya gidip kararını bildirdi. Kendilerinden ayrılmak istediğini söyledi. Genç birine bir öğrenciye yaraşır nezaket ve alçak gönüllülükle kararını açıkladı bu en yaşlı Samana'ya. Ne var ki Samana iki delikanlının kendisini terk edecek olmalarına kızdı, bağırıp çağırdı, aşağılayıcı kaba sözler söyledi. Govinda korktu birden. Ne diyeceğini şaşırdı ama Siddhartha ağzını Govinda'nın kulağına yaklaştırıp şöyle fısıldadı. Sen seyret şimdi. Ben bu ihtiyara yanında boş yere vakit geçirmeyip kendisinden bir şeyler öğrendiğimi göstereceğim. Bunun üzerine Samana'nın hemen önüne gelip dikildi. Bütün manevi gücünü toparlayıp yaşlı adamın bakışını kendi bakışlarıyla yakaladı. Büyüledi onu. Konuşamaz duruma soktu. İradesini etkisiz kılıp kendi iradesi altına aldı. Söyleyeceklerini hiç sesini çıkarmadan yerine getirmesini buyurdu. Yaşlı adam sesini kesti. Gözlerindeki ifade donuklaştı. İradesi felce uğradı. Kolları sarktı iki yana. Siddhartha'nın büyüsüne teslim oldu. Siddhartha'nın düşünceleri egemenliği altına aldı Samana'yı. Bu düşüncelerin kendisinden istediği şeyleri çaresiz yapmak zorunda kaldı yaşlı adam. Pek çok kez Siddhartha ile Govinda'nın önünde eğildi. Onları kutsayan hareketler yaptı. Kekeleyerek her ikisine iyi yolculuklar diledi. Delikanlılar da yaşlı adamın önlerinde eğilmelerine teşekkürle eğilerek karşılıkta bulundular. Hoşça kal deyip selam vererek yanından ayrıldılar adamın. Yolda giderlerken Govinda, "Ey Siddhartha," dedi. "Samanaların yanında benim sandığımdan çok daha fazla şey öğrenmişsin. Güç bir iştir çünkü, hayli güç bir iştir. Yaşlı bir samanayı büyülemek. Doğrusu onların yanında kalsaydın çok geçmeden suyun üstünde yürümesini de öğrenirdin." "Suyun üstünde yürümek mi?" diye cevapladı Siddhartha. "Bırakalım samanalar böyle kerametlerle oyalanıp dursun." Gotama. Savati kentinde çocuklar bile Ulu Buda ismini duymuştu ve hiçbir ev yoktu ki Gotama'nın öğrencilerinin bu suskun dilencilerin uzatacağı tası sadakayla doldurmasın. Kent yakınında Gotama'nın en çok hoşlandığı yer olan Jetavana koruluğu bulunmaktaydı. Zengin tüccar Anapapindika, Ulu Buda'nın bu sadık hayranı koruluğu Gotama'ya ve öğrencilerine armağan etmişti. Gotama'nın kaldığı yeri arayıp soran iki delikanlıya anlatılanlarda ve verilen cevaplarda hep bu koruluğun adı geçmekteydi. Savatthi kentine gelen iki delikanlıya ilk karşılaştıkları ve kapısının önünde dikilip bir sadaka istedikleri evden yemek verdiler. Onlar da alıp yediler yemeği ve Siddhartha yemeği getiren kadına sordu. "Ey hayırsever kadın, bu dayı, bu çok saygıdeğer kişiyi nerede bulabileceğimizi söylersen bizi çok sevindirirsin. Çünkü bizler ormanda yaşayan iki samanayız ve buraya o kusursuz insanı görmeye, onun öğretisini kendi ağzından dinlemeye geldik." Kadın da şöyle cevap verdi. "Doğrusu tam yerine geldiniz samanalar. Size söyleyeyim bu dayı nerede bulacağınızı. Jetavana'da Anathapindika'nın koruluğunda kalır bu ulu kişi. Siz de orada geceleyebilirsiniz ey hacılar. Çünkü dört bir taraftan akın akın gelip onun öğretisini kendi ağzından dinlemek isteyenler için yeterince yer vardır korulukta." Bu sözlere memnun olmuştu Govinda ve içi sevinçle dolup taşarak "Güzel," dedi yüksek sesle. "Hedefimize ulaştık sayılır. Yolculuğumuz sona erdi. Peki söyler misin bize Ey hacıların anası, sen hiç gördün mü onu, Buda'yı kendi gözlerinle gördün mü? Kadın, pek çok göz gördüm onu, bu ulu kişiyi diye cevapladı. Pek çok gün onu kentin sokaklarından geçip giderken gördüm. Hiç konuşmadan, sırtında sarı bir üstlük, evlerin kapılarının önünde suskun dikilip sadaka tasını uzatıyor, dolu tasla yine uzaklaşıp gidiyordu. Sevincinden yerinde duramayan Govinda, kadına daha pek çok şey sormak, ondan daha pek çok şey işitmek isterdi. Ne var ki Siddhartha yola devam etmeleri konusunda uyardı kendisini. Kadına teşekkür edip yürüdüler. Artık yolu sormaları pek gerekmedi. Çünkü Gotama'ya bağlı olup Jetavana'ya giden az buz denemeyecek sayıda hacı ve keşişe rastladılar. Gece vakti vardılar koruluğa. Gelenlerin ardı arkası kesilmiyor, bağırıp çağırmalar, konuşmalar işitiliyor. Gece için barınacak yer isteyenlere yer gösteriliyordu. Ormandaki yaşama alışmış Siddhartha ile Govinda sessiz sedasız hemen bir köşe bulup sabaha kadar yatıp dinlendiler. Güneş doğduğunda Gotama'ya inanıp onu merak edenlerden ne büyük bir kalabalığın korulukta gecelediğini görerek şaştılar. Şahane koruluktaki yolların hepsinde dolaşan sarı giysili keşişler görülüyordu. Sağda solda ağaçların altına oturmuş bazıları da murakabeye dalmıştı ya da ruhani konularda sohbet ediyorlardı. Koruluktaki gölgeli bahçeler bir kent görünümündeydi adeta. Ortalık arı kovanı gibi insan kaynıyordu. Keşişlerin büyük çoğunluğu öğle yemeği için, bütün gün yenecek bu tek öğün için biraz bir şeyler dilenmek üzere ellerinde sadaka kaplarıyla koruluktan çıkıp gitmişti.